Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Sahih-ül Meal şerhinde seferde namaz bölümünde kalmıştık. Geçen hafta seferiliğin mesafesiyle ilgili bu konuda vardı olmuş delilleri işledik. Sıradaki başlığımız seferiliğin nerede başladığı ve nerede bittiği meselesi. Bu konuyla ilgili olarak, yani seferiliğin nerede başlayıp nerede bittiğine dair açıkça delalet eden bir nas yoktur. Fakat bu konuda sahabelerden ve tabiinden şu uygulamalar rivayet edilmiştir. Ebu Harp İbn Ebi Lesved şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh Basra'dan çıktıktan sonra öğle namazını 4 rekat kıldı. Daha sonra şöyle dedi. Şu hussu, yani şehrin son evlerini kastediyor. Hus, kamıştan evler demek. Şu hussu geçtiğiniz zaman namazı 2 rekat kılarız. Yani bir şehrin son evlerini geçince artık namazı kısaltmaya başlaman, yani seferliğin başladığının Ali radıyallahu anh'ın uygulamasında bu şekilde sabit olduğunu görüyoruz. Yine diğer rivayette Ebu Harp şöyle diyor. Ali radıyallahu anh Basra'ya çıktığı zaman bir hus gördü. Dedi ki şayet şu hus olmasaydı namazı 2 rekat kılardık. Ben hus nedir dedim. Kamıştan yapılmış ev dedi. Bu iki rivayeti, İlkini İbn Ebi Şeybe, ikincisini Abdurrazzak musanneflerinde rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a da şöyle diyor. Davarlarına ulaştığın zaman namazını tam kıl. Yani yolculuktan dönerken biliyorsunuz insanlar davarlarını, hayvanlarını otlatmak için şehrin uzak yerlerini seçerler veya ahır bölgeleri genelde şehrin dışına doğru olur. Yani buraya ulaştığın zaman namazını artık tam kıl diyor seferden dönüşte. Bunu da İbn Ebi Şeybe sahih bir isnatla rivayet eder. Nafi şöyle dedi. İbn Ömer radıyallahu anhuma Medine'nin evlerini geçtiğinde namazını kısaltır. Döndüğünde yine bu evlere gelinceye kadar namazı kısaltmaya devam ederdi. Hatırlayacaksınız, seferiliğin mesafesi hakkında gelen rivayetlerde İbn Ömer radıyallahu anh'a Medine'nin iki kara taşlığını göstererek bu kara taşlıkları geçtiğin zaman artık seferisin tekrar girinceye kadar demişti. Bu da bu manada bir delildir. Merfu olarak da umumi manada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktın mı tekrar oraya girinceye kadar namazı kısaltarak kılardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygulaması da bu şekilde gelmiştir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bana dedi ki, sizin tarım arazileriniz namaz konusunda sizi aldatmasın. Çünkü arazileriniz sizin kufenizden, yani şehrinizden sayılır. Yani bir şehre bağlı olan araziler, yaylalar geçilmediği sürece demek ki seferlik başlamıyor. İbn Mesud radıyallahu anh'ın görüşüne göre. Tabiinden gelen rivayetlerde de Tavus rahimullah evinden çıktığında namazı kısaltmaya başlar ve evine tekrar dönünceye kadar kısaltırdı şeklinde gelmiştir. Burada tabiinden olan Tavus rahimullah'ın bu uygulaması, sahabeden gelen rivayetler, bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen işte Medine'ye çıktım mı tekrar dönünceye kadar namazı kısaltırdı ifadesine aykırı gözüküyor. Bu sebeple bu konuda bu delil olmaz. Özetle tercih şayan görüş, şehrin son evini geçince seferliğin başlaması, tekrar o son evin veya şehrin sınırına girince seferliğin bitmesidir. Seferliğin müddetine gelince, daha önce belirttiğimiz gibi bu konuda da seferliğin müddetini de sınırlayan bir nas gelmemiştir. İbn-i Kayyım Rahimullah bu yüzden şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmete, kişi namazı şundan daha fazla kalırsa kısaltmasın diye bir şey söylememiştir. Şu kadar süreden fazla bir süre kalırsa namazı kısaltmasın, tamamlasın diye bir şey söylememiştir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te 20 gün ikamet etti ve namazları hep kısalttı. Bakın, mezheplerin görüşleri bu sahih rivayetle otomatikman devre dışı kalmış oluyor. Çünkü mezheplerde, bir mezhepte mesela Şafii mezhebinde 4 gün, işte 2'de gidiş geliş yol müddetini eklediklerinde 6 gündür seferliğin müddeti. Hanefi mezhebinde biliyorsunuz 15 gündür. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bu rivayet, yani Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, İbni Ebi Şeybe, İbni İbban ve Abdurrezzak'ın rivayet etmiş oldukları bu sahih hadisle, Allah Resulü tam 20 gün boyunca Tebük'te kalmış ve bu 20 gün boyunca namazını kısaltmıştır. Sumame bin Şerahi şöyle diyor: İbn Ömer radıyallahu anhuma ile yola çıktık. Dedik ki, seferinin namazı nasıl olur? Yolcunun namazı nasıl olur? O da şöyle dedi: İkişer ikişer rekattır. Ancak akşam namazı 3 rekat kılınır. Ben Zülmecaz'da olsak ne dersin dedim. Bana Zülmecaz nedir dedi. Ben orada toplanır, alışveriş yapar, 20 gece veya 15 gece orada kalırız dedim. Dedi ki, ey adam, ben Azerbaycan'da 4 ay veya 2 ay süreyle kaldım. Onların, yani sahabelerin ikişer rekat kıldıklarını gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gözümü dikip dikkat ettim. İkişer rekat kıldı. Sonra şu ayeti sonuna kadar okudu: Allah'ın Resulü'ne sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Bu rivayet hasen bir isnatla Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilmiştir. Şeyh Elbani İrval-ül Galil'de hasen olduğunu söylemiştir. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen diğer rivayette, biz kar yolları kapattığı için Azerbaycan'da 6 ay kaldık ve namazları ikişer rekat kıldık demiştir. Bu da sahih bir isnatla Beyhaki Abdurrezzak tarafından rivayet edilmiş, Şeyh Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Yine Hanefilerden Zeyla'i Nasburraye'de, İbn Hacer Eddiraye'de ve Telhisül Habir kitabında bunun sahih olduğunu belirtmişlerdir. Burada bazılarının belki bugün yarın çıkarım diye niyet etmemişlerdir şeklinde yorumlayarak, işte bizim seferilik müddetini sınırlamamıza bu rivayetler aykırı değildir diye yorum yapmışlardır. Ancak böyle bir yorum hatalıdır. Çünkü 6 ay Azerbaycan'da kalan İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bu türden karların öyle birkaç günde eriyecek bir kar olmadığını takdir etmiş olması, etmemiş olması düşünülemez. Zaten daha önce Sümame bin Şerahil'den aktardığımız şu rivayette bunu açıkça gösteriyor. Burada kar gibi bir engeli falan da zikretmeden, ben 4 ay kaldım, bir de 2 ay daha kaldım bunun üstüne diyor. Bu 6 ay süresince namazı hep ikişer rekat kıldık diyor. Ve Allah Resulü'nün sahabeleri de bu şekilde kıldılar diyor. Enes radıyallahu anh'ın Şam'da 2 ay kalıp namazı kısaltması, ki bunu hasen bir isnatla Beyhaki, İbn Ebi Şeybe, Abdurrezzak ve Hanefilerden Tahavi, Şerhu Meanil Asar kitabında rivayet eder. Bir grup sahabenin Rame Hürmüz'de 9 ay kalarak namazları kısaltmaları, bunu hasen bir isnatla Beyhaki ve Merasil isimli eserinde Ebu Hatim rivayet etmiştir. Yine bu konuda delildir. İbn-i Kayyim Rahimullah Zadül Mead de bu şekilde açıklamıştır. Hasan Rahimullah'tan Enes bin Malik radıyallahu anh, Nisa burada bir ya da iki sene kaldı. İki rekat kılıyor, sonra selam veriyor, ardından iki rekat daha kılıyordu. Yani hem namazları kısaltıyor hem de cem yapıyordu. Bu hadisi sahip isnatta İbn-i Ebi Şeybe rivayet eder. Simak bin Seleme İbn Abbas radıyallahu anh'dan, bir beldede 5 ay kalsam dahi namazı kısaltırım demiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın kendisi, bir beldede 5 ay bile kalsam namazı kısaltırım demiştir. Bunu da Hasan bin İsnad'da İbn Ebi Şeybe rivayet eder. Ebul Minhal el-Anezi şöyle diyor: İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya, ben Medine'de bir seneden beri oturuyorum, bir yolculuk hazırlığım da yok dedim. O bana namazı 2 rekat kıl dedi. Yani bir senedir fazla zamandır Medine'de oturuyorum ve bir yolculuk hazırlığım da yok. Yani neredeyse yani bir sene uzun bir süre ikamet edenlerle aynı pozisyondayım demek istiyor. Yine de sen namazı 2 rekat kıl demiştir. Bunu da sahip bir isnatla İbn Ebi Şeybe rivayet eder. Ebu Cemre Nasr bin Umran'dan rivayet ediyor. Rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallanmaya, Horasan'da kalmaya devam edersek ne dersin diye sordum. Dedi ki, 20 sene kalacak olsan bile namazı 2 rekat kıl. Bakın özellikle İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bu rivayetleri arka arkaya 3 tane, bir tane alsak yeterdi normalde. 3 tane zikrettik çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'dan işte bir yerde 15 gün kaldık mı artık biz orada namazı tam kılarız dediği sahih bir yolla rivayet edilmiştir. Şimdi o sahih, bu sahih. Bunlar çelişki değil mi diye sorulabilir. Burada şu rivayetler açıkça gösteriyor ki İbn Abbas radıyallahu anh'a sefer müddetinin sınırlanması görüşünde değil. Zaten bu konuda Allah'tan ve Resulü'nden bir delil de yok. O görüşte olsa bile bağlamazdı. Yani şu rivayetler olmasa bile İbn Abbas radıyallahu anh'ın görüşü bizi bağlamazdı. Neden? Çünkü başka sahabelerden böyle bir sınır olmadı. Daha fazla bir sürede namazı kısalttıkları sabit olmuş. Sahabe ihtilaf ettiğinde de ne olur? Naslardan delillerine dönülür. Naslarda da böyle bir delil yok. Yani ne seferli mesafesini ne müddetini sınırlayan bir delil yok.
Soru o zaman Ebu Hanife rahimullah bu hadisleri görmemiş mi? Yoksa şimdi gelenler bu hadisleri görmüyorlar mı?
Görmemiş olabilirler. Şimdi Ebu Hanife hadis konusunda zayıf kalmış birisi. Yani kendisinin yaşadığı dönemde hadislerin sıhhat durumu hakkında da yeterli bir bilgi mevcut değil. Bu sebeple Ebu Hanife sadece güvendiği kimselerden, tanıdığı kimselerden rivayetleri kabul ediyor, bunlara göre amel ediyordu. Bunun dışında ya reyi ile fetva veriyor ya zayıf hadisle fetva veriyordu. Dolayısıyla İbn Abbas radıyallahu anh gibi Medine ehli, Mekke ehli, Mekke ehlinin daha çok istifade ettiği kimseler, işte İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayetlerle daha çok amel ediyor. Ama İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayetlere baktığımız zaman onlarda da seferliğin mesafesi veya müddeti yönünde bir sınır göremiyoruz. Ebu Hanife burada sahabeden gelen nakillere rağmen ve İbn Mesud'un öğrencileri olan Mesud bin Ecda, Ebu Vail Şakik bin Seleme gibi pek çok İbn Mesud'un talebelerinden de onun görüşünün aksine rivayetler gelmiş olmasına rağmen Ebu Hanife burada iştihatta bulunmuştur. Kendisi değerlendirmiştir. Reyiyle, şahsi görüşüyle bir belirlemede bulunmuştur. Zaten kendisi şöyle diyordu. Şayet Allah'tan bir ayet gelirse bu başımızın gözümüzün üstündedir. Resulünden bir nas gelirse böyledir. Sahabeden gelirse o da öyledir fakat sahabe ihtilaf etmişse tercihte bulunuruz. Onların görüşü arasında tercihte bulunuruz. Fakat tabiinden bir görüş gelirse bize onlar ricalse biz de ricaliz diyordu Ebu Hanife. Yani tabi nasıl iştihad ediyorsa onların görüşü varsa bizim de görüşümüz var. Onun bize bir bağlayıcılığı yoktur diyordu Ebu Hanife. Metot olarak bunu söylüyor. Olarak doğru bir söz. Yani metot olarak doğru bir söz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani burada demek ki İbn Mesud'un öğrencilerinin görüşleri kendisine ulaşsa bile burada kendisi bir belirlemede bulunmuş, onların görüşleriyle kanaat etmemiş, bağlayıcı da görmemiş fakat kendi görüşüyle bir belirlemede bulunmuş. Şunun da araştırılması gerekir. Ebu Hanife gerçekten böyle bir şey dedi mi? Yoksa Hanefi mezhebinde yaygın kanaat olduğu için mi böyle? Ebu Hanife seferliğin en kısa süresi 90 kilometredir, 15 günde sınırlıdır diye bir şey dedi mi? Bu da ayrıca araştırılması gereken bir konu. Fakat Hanefilerde yaygın kanaat bu şekildedir. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözüne gelince ya İbn Abbas radıyallahu anh'a görüşünü değiştirdi diyeceğiz burada. Veyahut da o Buhari'nin rivayet ettiği, şayet biz bir yerde artık 15 gün kalırsak orada namazı tam kılarız sözünü tevil etmemiz gerekir. Nasıl tevil ederiz? Biz bir yerde artık 15 gün kalırsak orada yerleşmeye niyet ederiz şeklinde tevil edilirse arada bir ihtilaf kalmaz. Şu rivayetler bakın kimlerden geliyor. Simak bin Seleme diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh'a 5 ay bile kalsan kısalt dedi. Ebu Minhal el-Anezi diyor ki ben bir seneden beri Medine'de oturuyorum yine de namazı kısalt dedi diyor. Yine Ebu Cemre Nasır bin Umran diyor ki Horasan'da kalmaya devam edersek ne dersin o da diyor 20 sene bile kalsan namazı 2 rekat kıl diyor. Böylece günümüzde çokça sorulan şeylerden birisi. İşte vatandaş ben diyor askere gidiyorum diyor. Ne yapacağım? Tam mı kılacağım? Kısaltacağım mı? Orada yerleşmeye niyet etmediği sürece ki etmez. Askere giden bir kimse kolay kolay orada yerleşmeye niyet etmez. Çok ekstrem bir durum yani orada kalmaya niyet etmesi. Hani orada evlenir falan, ev bak kurar. Yerleşmeye niyet eder ayrı mesele. Böyle bir durum yoksa 10 sene bile kalsa, 20 sene bile kalsa demek ki kişinin seferiliğe veya mukimliğe niyet etmesine bağlı bu iş. Abdurrahman bin Misver şöyle diyor. Sa'd bin Malik radıyallahu anh ile beraber Süfyan'ın rivayetinde Umman'da, Mis'ar'ın rivayetinde ise Umman ya da Amman'da diyerek şek ile söylemiştir. Umman ile Amman birbirinden farklı yerler biliyorsunuz. Amman Ürdün'de, Umman Hicaz'ın uç tarafları. Umman veya Amman'da diyor. 2 ay kaldık. Kiminle beraber? Sa'd bin Malik radıyallahu anh ile beraber. O namazı kısaltıyor, biz ise tam kılıyorduk. Ona bunun sebebini sorduk. Biz daha iyi biliriz dedi. Yani Sa'd bin Malik sahabe olmasa sebebiyle soranlar kimler? Tabi'in. Biz sizden daha iyi biliriz. Yani biz sünnet sizden daha iyi biliriz diyor ve doğrusunun 2 ayda olsa, 5 ayda olsa kısaltarak kılınması gerektiği şeklinde olduğunu belirtiyor. Bunu sahip bir isnatta İbn Ebi Şeybe, Abdurrezzak ve Şerhu Mani'l Asar'da Hanefi mutassıb olan Tahavi rivayet etmiştir. Hasan el Basri rahimullah diyor ki Abdurrahman bin Semure radıyallahu an Kabil'de 1 veya 2 kış geçirdi. Yani 1 veya 2 sene geçirdi. Namazları hep kısalttı. Malik bin Enes rahimullah şöyle diyor. Tabiinden Cabir bin Zeyd'e ki Cabir bin Zeyd İbn Abbas radıyallahu anh'ın en önde gelen öğrencilerinden Ebu Leşas diye bilinir künyesiyle. Cabir bin Zeyd dolayısıyla bu rivayet İbn Abbas radıyallahu anh'ın az önce söylediğimiz son görüşüdür dedik yani bunu destekleyen bir şeydir. Onun öğrencisi olmasa sebebiyle ne diyor? Ona Kesker'de 1 veya 2 sene oran halkına benzeyerek yani onlar gibi tam kılarak kalıyorum dedi. Bana 2 rekat kıl dedi. Yani oran halkına benzeyerek derken yani kendimi mukim sayarım. Ben bir yerde 2 sene kalırsam kendimi mukim sayarım gibi bir görüş söyleyince Malik Rahimullah, Malik mezhebinin imamı olarak bilinen şahıs, Cabir bin Zeyd diyor ki, hayır 2 rekat kıl. Yani namazı kısaltarak kılmaya devam et. Sen seferisin diyor. Bunu sahih bir isnatla İbni Ebi Şeybe rivayet etmiştir. Osman et-Tavil, Ebu'l-Aliye Rufey bin Mihran'dan rivayet ediyor. Rufey bin Mihran er-Riyahi, Ebu'l-Aliye künyesiyle meşhur tabinin büyük alimlerindendir bu. Ona dedim ki diyor Osman et-Tavil, ben memlekete geliyor 2 ay kalıyorum. Namazı kısaltmalı mıyım diye sordum. Dedi ki, evet orada 50 yıl kalsam bile köyüne dönünceye kadar kısaltırsın. Bunu Hasan bir isnatla Mervezi Müsned-i Ebu Bekir'de rivayet ediyor. Müsned-i Ebu Bekir'deki bir rivayeti geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Bu rivayetin devamıdır o. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte Medine'den çıktın mı dönünceye kadar seferi kılardı diye Ebu Bekir radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. İşte bu rivayetin öncesinde Ebu'l-Aliye'ye bu soru sorulması üzerine o rivayeti aktarıyor. Ebu Vail de Ebu Vail Şakik bin Seleme'dir. İbni Mesud radıyallahu anh'ın önde gelen öğrencilerinden. Diyor ki Mesruh ile Mesruh da Mesruh bin el-Ecda İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın yine önde gelen öğrencilerinden, tabiyenin büyük alimlerinden. Mesruk ile silsilede yıllarca kaldım. Namazları kısalttı. Yani yıllarca kalmalarına rağmen namazlarını kısalttı. Dönerken şehre girinceye kadar da namazları kısalttı. Diğer rivayette Mesruk'a böyle yapmasının sebebi sorulunca sünnete uymak için böyle yaptığını söylemiştir. Yani senelerce silsilede kalıyor, yine de namazı kısaltıyor. Bunu yine sahip bir isnatla İbn Ebi Şeybe rivayet eder. İbrahim en-Nehai diyor ki, işte İbrahim en-Nehai İbn Mesud radıyallahu anh'ın öğrencilerinden ilim almış. Tabiindendir kendisi. Ebu Hanife'nin de hocasıdır. Alkame ile Havarizm'de 2 yıl kaldık. O namazları kısaltıyor demiştir. Alkame bin Esved'dir kastetti. Bu da İbn Mesud radıyallahu anh'ın önde gelen öğrencilerinden. Amire Şabi diyor, Alkame savaştayken Merv'de 2 yıl kaldı ve namazları kısalttı. İşte bütün bu rivayetler gösteriyor ki, seferiliğin, bütün bunları İbn Ebi Şeybe Musannef'inde sahih bir isnatla, kimisi sahih, kimisi hasen olan isnatlarla, aktarıyor. Seferliğin demek ki müddet olarak da sınırı gelmemiştir. Kitap ve sünnette seferlik için müddet sınırı gelmediğinden sahabe ve tabiinden birçok kimseden zikrettiğimiz rivayetler sabit olmuştur. Bazılarından ise süre sınırlaması yaptıkları rivayet edilmiştir. Bunlar hüccet değildir. Zira kitap ve sünnette gelen umumu ancak kitap ve sünnet nası tahsis eder. Bu konuda bir icma da olmadığı zikrettiğimiz rivayetlerden anlaşılmış ve her Müslüman üzerine nasların umumuyla hareket etmek farz olmuştur. Şahısların görüşlerine veya mezheplerinin kavline uyan kimseler, Kur'an ve sünnetin umumunu bu görüşlerle tahsis etmiş olurlar ki bu çok büyük bir hatadır. Aynı durum seferlik mesafesi hakkında da geçerlidir. Allah en iyi bilendir. Nasların umumunu kişilerin görüşleriyle tahsis etmek batıl bir fiildir. Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısaltmayı ve oruç açmayı yolculuk ile bağlamış, yolculuk mesafesi hakkında sınırlama getirmemiştir. Yani düşünün ki Allah ve Resulünün kelamında ne deniliyor? Yolculuğa çıktığınız zaman namazı kısaltmanızda bir vebal yoktur, sakınca yoktur. İşte oruç tutmamanızda bir sakınca yoktur diyor, yolculuk diyor. Ama Allah ve Resulünden bir kelime yok ki işte yolculuk şu kadar kilometrededir. İşte 1 millik, 5 millik, 10 millik yoldadır. Bundan ötesi yolculuk değildir. Bundan azı yolculuk değildir. Veya şu kadar gün sınırıyladır. Böyle bir sınır gelmemiş. Ama yolculukta namazı kısaltmak emrediliyor. Oruçta ruhsat veriliyor. Evet, şayet yolculuğun bir sınırı olsaydı mutlaka Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ederdi. Lugatta yolculuk mesafesinin de sınırı yoktur. Lugatta da böyle bir sınırı yoktur. Lugatta yolculuk denilen her yolculuk namazı kısaltmayı ve oruç açmayı mübah kılar. Nitekim kitap ve sünnet buna delalet etmektedir. İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'nın 19. cildinde bu şekilde izah ediyor. Günümüzde bazı kimseler İbn-i Teymiye Rahimullah'ın bu sözünü de gerekçe göstererek yorum yapıyorlar. Ne diyorlar? Demek ki diyor örfe göre hareket edilir. Örfe göre seferlik müddeti sınırlanır. Örfe göre seferlik mesafesi sınırlanır. Bugün de diyor örf diyor işte belli bir zaman bir yerde kaldın mı seferliğin kalkacağına. Dolayısıyla mesela kişi askere gittiği zaman seferi olmayacağına veya şu kadar mesafeye geçtiğinde ancak seferi olacağına vesaire örfle böyle bir tayinde bulunmaya kalkıyorlar. Bunlara şu rivayetleri getirdiğimizde mesela sahabeden, tabiinden bu rivayetleri getirdiğimizde diyorlar ki o onların örfüydü, bizim örfümüz böyle. Subhanallah. Şimdi biz şunu iyi anlamamız lazım. Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu naslar, yani yolculuk yaptığınızda, namaz kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Hatta kısaltın emri. Orucu açmanızda bir vebal yoktur şeklindeki naslar nasıl anlaşılmış sahabeler tarafından? Birisi mesela 1 mil, 2 kilometre kadar bir yere gittiğinde seferi sayıyor kendisini. Bir başka sahabe 30 mil, 60 kilometre kadar, 50 kilometre kadar. Bir başkası 100 kilometre kadar, 150 kilometre kadar. Yani ilim ehli de farklı farklı kanaatler ortaya koyuyor şimdi. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek ki Kur'an ve sünnet naslarına ilk muhatap olan neslin indinde seferliğin asgari bir sınırı yoktu. Sen nasıl örfle nasla gelmiş bu genişliği daraltabilirsin? Nasıl tahsis edebilirsin bu umumiliği? Allah Azze ve Celle bize çoğunluğun görüşüyle amel etmemizi emretmemiştir. Yani şimdi burada ancak ne diyebilirler? İşte alimlerin çoğunluğu diyebilirler. Çünkü icmadan bahsedemezler. Naklettiğimiz bütün rivayetler sahabe arasında, tabiin arasında bir icma olmadığını gösteriyor. İcma olmamasının sebebi de asgari sınırın olmaması esasında. Burada çoğunluğun görüşüyle amel etmemizi de Allah Azze ve Celle emretmemiştir. Bilakis bundan yasaklamıştır. Şayet yeryüzündekilerin çoğunluğuna tabi olursan seni haktan saptırırlar. Pek çok ayette insanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu şükretmezler. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. Vesaire vesaire. Çoğunluk hiçbir zaman hakkın ölçüsü olmamıştır. Bilakis hak ehli her zaman azınlık olarak gelmiş. Bu yüzdendir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam İslam garip olarak başladı ve garip haline dönecektir. Müjdeler olsun o gariplere diyor. Bazıları her ne kadar geçmişlerinde, bidatçilik zamanlarında selefe uzatamadıkları dillerini şimdi selefilik adını kullanarak uzatıyorlar. Çünkü selefi olmayan sıfatlarıyla selefiliği eleştirseler, selefin menhecini eleştirseler tutturamazlardı mayayı. Ne atsalar kendilerine dönerdi. Fakat ne yaptılar? Bu sefer başka bir taktik izlemeye başladılar. Kendilerine selefi diyen bir sürü güruh çıktı. Hariciler kendisine selefi diyor. Mürciye kendisine selefi diyor. Bir başka gruplar kendisine selefi diyor. İşte Fethullahçıların metodunu izleyerek seminerlerle, konferanslarla, kadın erkek karışık ortamlarla, işte Facebook'larla, bilmem nelerle, İslami olmayan metotlarla, videolarla, hatta musikilerle, partici çalışmalarla, siyasileri öven, müzaharat dediğimiz işte ayaklanmalar, gösteriler, mitingler gibi bidat olan metotlarla kendilerini selefi adı altında pazarlamaya çalışan gruplar ortaya çıktı. Ve bunlar şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği çizgi üzerinde direnen, sebat edenleri, o garipleri ne diye eleştiriyorlar? İşte bunlar marjinalleşen, kendilerini kapatan, Kur'an ve sünnetten başka bir şey bilmeyen, bunu selefilik adı altında söylüyor, dikkat edin. Kur'an ve sünnetten başka bir şey, delil tanımayan. Şimdi icma girecek, kıyas girecek. Ondan sonra ihtilafı rahmet diyerek, yani akidede ihtilaf azaptır ama fıkıhta, füruda ihtilaf rahmettir demeye başladılar. Allah'tan korkmak lazım. Sanki dinin füruunu Allah'tan başkası indirdi. Akideyi Allah indirdi. Dinin füruunu, helali haramı Allah'tan başkası indirdi sanki. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki Nisa suresinde 82. ayetinde şayet bu Allah katından başka bir yerden indirilmiş olsaydı, Allah tarafından indirilmemiş olsaydı ona bir sürü ihtilaflar bulurdunuz. Şimdi bu ayete göre verin cevabınızı. Sizin bu füruunuz Allah katından mı? Kimin katından? Allah katındansa bu ihtilaflarınız neyin nesi? Allah katından değilse o zaman niye millete din diye bunu yutturmaya çalışıyorsunuz? Maalesef bu gibi söylemlerle, popülist yaklaşımlarla, herkese kucak açmak gibi yani bir zamanlar Celaleddin Rumi'ye atfedilen bir söz vardır, ne olursan ol yine gel gibi. Böyle bir yaklaşıma girmiş durumdalar. Hoşlarına gitti. Bu şaşadan sarhoş olmuşlar ve bu sarhoşluk neticesinde de ne söylediklerini bilmez hale gelmişler. Kürsülerde, mikrofon karşısında, kamera karşısında böyle sarhoşça sözler ediyorlar. Bir başkasının şu sözü etmesi gibi. Diyor ki, size diyor, üç tane alimden ayrılmamanızı tavsiye ederim diyor. Kim bunlar? Şeyh Elbani, İbn-i Hüseymin, Bin Baz. Bunlara sarıldığınız müddetçe sapmazsınız. Yani demek istiyorum ki kolay kolay sapmazsınız diyor. Çünkü biz ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki iki şey bıraktım size. Birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim. Bu da ben de diyorum ki diyor. Bak Allah Resulü'nün sözü üstünde böyle bir söz. Söyleme gereği duyuyor. Sarhoş ya. Ne söylediğini bilmiyor ya. Diyor ki işte bu üç alime sarılın. Gelin bu üç alime bir sarılalım. Mesela İbn-i Hüseymin'e bir sarılalım. Hakkı bulur muyuz? Kolay kolay sapmaz mıyız? İbn-i Hüseymin'in fıkıh usulü, hadis usulü kitapları işte Guraba yayınlarından çıktı Türkçe olarak. Bakabilirsiniz. Mesela hadis usulü kitabında haber-i vahid zan ifade ederdir. Bu mutezilerin görüşüdür. Şimdi birisi ehli sünnet olarak bu kitabı okuduğunda İbn-i Hüseymin hata yapmaz gibi mantıkla bunu okuduğu için bunu hak diye kabullenecek, hatta savunacaktır. Doğru mu? Fıkıh usulüne bakalım yine İbn-i Hüseymin'in. Fıkıh usulü kitabında der ki Allah'ın ayetini kıyas ile tahsis etmek caizdir der. Savunur bunu. Bu inanın kıyasın savunucuları tarafından bile söylemeye cesaret edemedikleri bir söz. Öyle ki bugün insanlar Allah'ın ayetinin hadisle tahsis edilmesini kabullendiremiyorlar. Bir de burada kıyas çıktı. Daha başka bir sürü şeyler var. Şimdi uygulama olarak hadi usulde Bunlar var. Uygulamaya nasıl yansımış bu? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih Buhari'de, Müslim'de, geçen hadisinde bir kadın, Esma radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kız kardeşi mi artık yeğeni mi tam hatırlayamıyorum şimdi. Kızamıktan veya bir hastalıktan dolayı saçları dökülüyor. Buna peruk takabilir miyiz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu soru üzerine peruk takanlara, saç ekletenlere lanet ediyor. İbn-i Hüseymin'in helal, İslam'da helaller ve haramlar diye Polen yayınlarında bir kitabı çıktı şimdi. Bakabilirsiniz bu konuyla ilgili fetvasına. Soru şu şekilde, hastalık sebebiyle saçı dökülmüş bir kimse peruk takabilir mi? Takabilir diyor, buyurun. Şimdi, olabilir. Şimdi biz İbn-i Hüseymin böyle demiş diye tutup da çöpe atacak değiliz haşa. İbn-i Hüseymin çok değerli alimlerden birisidir. Ve hayatı boyunca Hanbeli mezhebinde ıslahatlar yapmaya çalışmış, eğrileri tespit edip bunları düzeltmeye çalışmış birisidir. Tam 100 tane meselede Hanbeli mezhebine muhalefet etmiştir. Kendisine cumhur böyle demiyor diyenlere ben cumhuri mezhebinden değilim diyerek itiraz etmiştir. Yani oldukça güzel maslahatları, ıslahatları olan birisi İbn-i Hüseymin. Buna rağmen insan olmaz hasebiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafı haricinde hangi insana taassup gösterirseniz gösterin mutlaka onun bir hatasına tabi olursunuz. Mutlaka onun bir hatasını din edinmiş olursunuz. Bütün beşer için geçerlidir bu. İbn-i Baz'a gelelim. İbn-i Baz rahimullah, tabi bir sürü meseleler var da mesela der ki kişi muvakkat bir niyet geçiriyor nikah esnasında. Mesela açıkça nikahın şartları olarak söylemiyor bunu. İşte seni bir aylığına nikahladım demiyor. Fakat gönlünde bir aylığına nikahlamak var. Yani bir nevi muta. Böyle bir nikaha fetva verdiği için dillere destan olmuştur. İbn-i Baz. Bunun gibi birkaç fetvalar var yani. Şimdi bizim amacımız hani ilim ehlini rezil etmek, onların hatalarını çıkarıp bunları eleştirmek değil. Bizim amacımız bu sözdeki sakatlığı ortaya koymak. Şeyh Elbani derseniz, Şeyh Elbani'nin de işte kadının yüzünü açmasına cevaz vermesi, mesela cariyelerle hürlerin örtünmesinin aynı olduğunu iddia etmesi, işte namazın terkinin küfür olmadığını söylemesi vesaire vesaire bir sürü hatalarıyla karşılaşırsınız. Yani demek istediğimiz şu, beşer cinsinden hiç kimse ne kadar üstün alim olursa olsun, ne kadar yüksek fazilet sahibi olursa olsun, hiç kimseye biz bu sözü söyleyemeyiz. Allah'tan korkmak lazım. Evet. Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu? Eğer yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar. Enam suresi 116. ayet. Çoğunluğun yani cumhurun hadisi zahir anlamından başka bir anlama yüklemesi sebebiyle zahir anlamın dışına çıkılamaz. Zahir neydi? Zahir başka bir ihtimal bulunmakla beraber ağırlıklı olan bir manaya delaleti. Mesela şöyle diyebiliriz. Ahmet aslan gibidir dediğimiz zaman buradaki zahir mana nedir? Onun cesareti bakımından aslan gibidir. Zahir olan mana budur. Ama bu sözü söyleyen adam aslan gibidir derken aslında onun parçalayıcı olduğunu, işte kadredici olduğunu, yani daha başka özelliklerini, pençeli oluşunu vesaire vesaire veya çok kıllı oluşunu kastediyor olabilir değil mi? Fakat Ahmet aslan gibidir dediğimiz zaman zahir anlam onun kuvveti, cesareti kastedilir. İşte zahir manadan, naslardaki zahir manalardan da başka bir anlama cumhurun görüşü sebebiyle çıkılmaz. Ancak nas olmalı bu konuda. Zahir mananın dışına çıkmak için. Yasaklama veya haramlık bildiren delil, çoğunluğun mekruhluğa yorumlaması sebebiyle mekruhluğuna hükmedilmez. Mesela bir şey söyleyelim. Örnek verelim bu konuyla ilgili. Emir de böyledir çünkü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, sizden birisi mescide geldiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın buyuruyor. Bu emirdir bakın. Mescitte oturacak kimse için bir emirdir. Oturmayacaksa bu emir onu kapsamaz. Fakat mescitte oturacak kimse namazı kılmalıdır iki rekat. Veya bir rekat. Ama kılmalıdır. Şimdi bu ne demek? Yani emirde asıl olan farzlıktır, değil mi? Çoğunluğun görüşüne bakın. Tarihten beri bu hadisi şerh eden bütün alimlerin görüşlerine bakın. Ne diyorlar? Bu müstehaptır. Hatta bazıları bu sebeple işte kerahat vaktinde tahiyyetül mescid namazı kılınmaz görüşünde bile olmuşlardır. Şimdi çoğunluğun görüşü bu. Şimdi bu görüşleri din edinmemiz mümkün değildir. Çünkü biz hepimiz bu cumhur olmadan önce de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhatap olabilirdik, değil mi? Yani Allah Resulü'nün bu sözü söylediği ilk sahabe biz olabilirdik. O ilk sahabe biz olsaydık, dur ey Allah'ın Resulü, cumhurun bir görüşü oluşsun diye mi bekleyecektik? Bu mümkün değil. Allah Resulü bunu yap diyorsa sen bunu yapacaksın. Yani bizim böyle bir indirgemeye gitmemiz caiz değildir. Allah Resulü sana bunu diyor. Direktmen bu hadise muhatap olmak lazım. Mesela işte bu sebeple bu böyle yorumlanamaz. Çoğunluğun mekruhla yorumlaması sebebiyle bir yasak mekruha indirgenemez. Bir emirde müstahaba indirgenemez. Umum ifade çoğunluğun tahsisiyle tahsis edilemez. Yani genel bildirilmiş bir şey çoğunluğun görüş sebebiyle özelleştirilemez. Bilindiği gibi umum kayıtsız, şartsız, mutlak ve genel ifadeler hakkında kullanılan bir tabirdir. Çoğunluğun görüşü bu umumun tahsis edilmesini, yani genel ifadeyi özel bir mekana, özel bir zamana, özel bir takım şahıslara veya özel bir sayıya indirgemek suretiyle tahsis etmeye gerektiriyorsa bu geçersizdir. Çoğunluğun görüşü sebebiyle bu şekilde bir tahsiste bulunulamaz çünkü delili ancak delil tahsis eder. Delili ancak delil tahsis eder. Umumun bir delili, umumi bir delili ancak yine tahsisini gerektiren başka bir delil tahsis eder. Cumhurun görüşü ise delil olmadığından umum ifadeyi tahsis edemez. Nas'ın zahiri ise hüccettir. Hüccet olan, hüccet olmayan bir şey sebebiyle terk edilemez. Nas'ın zahiri hüccettir. Hiç hüccet olan bir şey, hüccet olmayan bir şey sebebiyle çoğunluğun görüşüyle terk edilebilir mi? Bu mümkün değil. Yani kıyas da böyledir işte. Kıyasla da delil tahsis edilemez. Çünkü kıyas delil değildir. Sıddık Hasan Kannuci Rahimullah şöyle demiştir. Şunu iyi bil ki çoğunluğun sahih hadise muhalefet etmesi onunla amel etmeye zarar vermez. Zira çoğunluğun görüşü hüccet değildir. Günümüzde işte maalesef selefiliği böyle çamura yatırmaya kalkışanlar hadislerle amel karşısında hangi alim bu hadisle amel etmiş, hangi alim bu hadisle fetva vermiş gibi abuk subuk sözlerle buna ayak diriyorlar. Bakın bunlar hep selefin menhecine aykırı şeylerdir. Yani birisinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği bir hadisi hayata geçirebilmesi için illa bir alimden onaylaması, tasdikletmesi gerekiyor gibi bir şey. Muhakkak ki biz bunu şöyle bertaraf edebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sahabeleri alim değildi. Bedeviler de vardı. Bedeviler, şimdi düşünün. Genellikle pek çok soru da bedeviler tarafından gelmiştir. Çünkü sahabeler çok soru sormadan nehyedildiğini bildikleri için keşke bir bedevi gelse de, yabancı biri gelse de Allah Resulüne soramadığımız soruları onun diliyle sordursak diye arzu ediyordu sahabeler. Çekiniyorlardı. Allah Resulü'nün heybetinden de çekiniyorlardı. Ve bedevilere sorduruyorlardı. Şimdi bedeviyi düşünün. Bedevi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da demiyor ki ya sen alim misin de soruyorsun. Git alimlere sor. Beni ancak alimler dinler demiyordu bak. Günümüzdekilerin tabiriyle fitneye düşmesine mahal veriyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Günümüzdekilerin tabiriyle diyorum tırnak içerisinde. Çünkü bunlar ne diyorlar? Direkt Kur'an ve sünnete muhatap olmak fitnedir. Hadisle amel etmek fitnedir diyorlar. Niye? Bunun işte umumu var, tahsis edilmişi var, mukayyedi var, mutlağı var vesaire vesairesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bedevi soru soruyor, helal haram cevabını alıyor. Ve bu bedevi de tutup da, ey alim sahabeler, hanginiz şunu onaylayacak, ben bununla amel edeyim mi diye. Böyle bir uygulama yok. Siz bunu nereden çıkardınız? Selefilik iddia ediyorsunuz. Hangi seleften buldunuz bunu? Bunu getiremezler. Tam aksini görüyorlar çünkü. Naslarda, kaynaklarda. Bir İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözünü hatırlayalım. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın temettu yapması sebebiyle İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Allah Resulü aleyhisselatü vesselam temettu yapmıştır sözüne karşı, hadisine karşı ne diyordu? Ama Ebu Bekir ve Ömer yapıyorlar bunu. Yasaklıyorlar bunu deyince ben size Allah Resulü diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Bu hadis, bu rivayet, bu eser diyelim, mevkuf eser, ta ilk yazılı kaynaklarından beri okundukça birilerinin kafasına taş gibi inmeye devam ediyor. Biz de burada dillendirdikçe o birileri üzerlerine alıyor bunu, insin, burunları sürtsün. Sahabenin menheci buydu. Yeni yeni menheç üretmenin, yeni yeni menheç üretmenin hiçbir manası yok. Ve biz bu menheci korumak için hiç kimsenin işte bize gücenecek olmaz, darılacak olmaz, işte sohbet meclislerimize iştirak etmeyecek olması vesaire vesaire, bizim böyle bir derdimiz yok. Çünkü insanların kalpleri Allah'ın elindedir. Bizlerin bu konuda gözetmemiz gereken bazı şeyler vardır. Bu ortamları terk eden insanlar eğer kendilerine hak ulaştıktan sonra terk ediyorlarsa büyük bir vebal içerisindedirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kab bin Malik'in kıssasını hatırlayacak olursanız, Tebük Harbi için herkes bir takım bahaneler uydurarak, tam böyle meyvelerin ürüne durduğu, yani ticaretlerinin, alışverişlerinin, ziraatlerinin bol bereketli olduğu bir zamanda savaşa çağrılıyorlar. Pek çok insan katılmıyor. Hepsi bir bahane öne sürüyor. Allah Resulü bunların bahanelerini kabul ediyor, affediyor. Kab bin Malik gibi 3 tane sahabe. Bunlar bir mazeret sunamıyorlar. Hakikati biliyorlar. Münafıklar gibi biz de mazeret sunabilirdik diyor. Ama bunlar mazeret sunmuyorlar. Kendilerini hatalı görüyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 40 gün bunlarla konuşmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmadığı bu kimselerle Allah Resulü'nün sahabelerden hiç kimse konuşmuyor, selam vermiyor bunlara. Bakın bu birilerine katı gelebilir, sert gelebilir, üslupsuzluk gelebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulaması şüphesiz ki bunlara merhametten idi. O sahabeler de, yani kendilerine bu bir çeşit ambargo gibi tavır konulan bu sahabeler de asla münafıklığa sapmamışlardır. Mesela Gassan Melik'i haberci gönderiyor, Kab bin Malik'i avlamak için. Ey Kab! Duyduğumuza göre arkadaşın sana değer vermiyormuş, şöyle yapıyormuş, hor görüyormuş vesaire diyerek. Gel aramıza katıl, en şereflilerimizden ol diye bir mektup gönderiyor. Bu mektubun yüzüne bile bakmıyor, yırtıp reddediyor böyle bir teklifi Kab bin Malik. 40 gün boyunca da bu işkence kendisine devam ediyor. Kimseden, yani Müslümanlardan kimse düşünün, kendisine selam vermiyor, konuşmuyor, ziyaret etmiyor. Allah Resulü var bunların arasında. 40 gün sonrasında Allah Azze ve Celle'den tevbesinin kabulüne dair ayet nazil oluyor. Bununla seviniyorlar. Bakın, bu bir imtihan. Bu hayat bir imtihan. Hak üzerinde sebatın bir imtihanı bu. Ama öyle bir hale gelmişiz ki, hak ehlinden gördüğümüz ufak tefek kalp kırıklıkları veyahut ufak tefek sürtüşmeler. Bunları dinimizin sapmasına bir oyuncak, vasıta haline getiriyoruz. Falanca bana ters baktı, yamuk baktı diyerek ne yapıyoruz? Güya ona nispet yaparcasına batıl ehliyle teşrik-i mesai yaparak güya intikam alıyoruz aklımızca. Allah'ın dini hiç kimsenin işte gururlarını, haysiyetini böyle tatmin edeceği bir yol değildir arkadaşlar. Allah'ın dini hepimizin teslim olması gereken ve işi kurallarına göre yürütmemiz gereken bir dindir. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, sahabelerin siyerinde pek çok örnekler buluruz. Biz bunlara ancak teslim oluruz. Kendimizde ne gibi kusurlar varsa bu kusurları bu naslara arz ederiz. Bunlardan Allah'a tevbe eder, düzeltmeye çalışır. İşte kardeşlerimizle ilgili hata bizden kaynaklanıyorsa bunu mutlaka itiraf edip özür dilemesini bilmemiz gerekir. Bir Bilal radıyallahu anh'ın düşünün, zenci olması sebebiyle Ebu Zer radıyallahu anh ona demişti ki, ey siyah kadının oğlu, ey siyah kadının oğlu, sözünde bir yalan yok, siyah kadının oğlu Bilal radıyallahu anh, zencinin oğlu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu hadiseyi duyunca diyor ki, cahiliye davası, ey Ebu Zer diyor, cahiliye kalıntısı var sende diyor. Ebu Zer radıyallahu anh, Bilal radıyallahu anh'ın yanına gidiyor ve başını yere koyuyor. Ey Bilal, sen bu başını başıma ayağını basmadığın sürece ben kaldırmayacağım. Ve senin bana hakkını helal ettiğine kanaat getirmeyeceğim diyor. İşte biz cahiliye kalıntılarımızdan kurtulabilmek için bir kere gururlu olmamamız gerekir. Gururlu olursak, gurur aldanmak demektir, mağrur olmak. Aldanmak demektir zaten. Gurur bir aldanıştır. Boş bir davayı gütmektir. Evvelimiz bellidir, sonumuz bellidir. Bu iki şey arasındaki ömrümüz, yani aslı pis bir su, sonu çürümüş kemikler olan hayatımız, bu iki süreç arasındaki hayatımızla biz gurur davasına, izzet-i nefis davasında uğraşırsak, bunun için didinirsek, ebedi hayatta kaybedenler oluruz. Bundan Allah'a sığınırız. Bu sebeple hak kimden gelirse gelsin, bunu kabul etmek, batıl kimden gelirse gelsin, bunu da reddetmekle mükellefiz. Batıl sevdiğimizden, dostumuzdan, hocamızdan da gelse, batılı reddetmek. Hak da düşmanımızdan, sevmediğimiz kimseden, hatta iblisten bile gelse hak söz reddedilmez. Ama hak sözü talep için de şeytana talebelik edilmez. Burası ayrı bir nokta. Yani bazıları da bunu bahane ediyor. Yani şeytan bile hakkı söyleyebilir diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O doğruyu söylüyor. O çok yalancıdır ama doğruyu söylüyor diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'la arasındaki bir kıssada. Bazıları bak şeytan bile, şeytandan bile hak kaldırırız diyorlar. Bazıları şeytanın kucağına ilim öğrenmeye gidiyorlar. Bidatçilere ilim öğrenmeye gidiyorlar. Bu yasak. Bu caiz olsaydı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kahinlere giden kimse 40 gün namazı kabul olmaz demezdi. Bakın giden tasdikleyen değil. Tasdikleyen dinden çıkar. Muhammed emirlerini inkar etmiştir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mesela yıldız falını okumak, cinciye, şeyhe, tarikat şeyhine, çünkü bunlar da gaybtan haber veren kimselerdir. Sadece giden kimse 40 gün namazı kabul olmaz bunu. Gaybtan haber verene giden, onu dinleyen. 40 gün namazı kabul olmaz. Tasdik verse iş bitiyor. Tasdik verse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir diyor. Allah korusun. Demek ki batıl ehlinden hakkı öğrenmek için gidilmez. Halbuki bu kainler neydi? Hatırlayın dersi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl tarif ediyordu bunları? Bir doğruya 100 tane yalan katarlar. Yani doğru var onların içerisinde. Kahinlerin söylediğinde doğru var. Demek ki ilmi talep ettiğimiz yere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bidat ehlinden ilim alınmaz. Ama bidat ehli hakkı söylerse bu hak reddedilmez sırf bidat ehli söyledi diye. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Evet, son olarak bu seferlik meselesiyle ilgili işte çoğunluğun görüşüyle Allah'ın ayetleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri tahsis edilemez dedik. Elban Rahimullah da şöyle diyor. Allah'a hamdolsun bizler hakkı kişilerden, söyleyenlerinin çokluğuyla bilenlerden değiliz. Hak kişilerle bilinmez ancak kişiler hak sayesinde bilinir. Bu ne demek? Müslüman üzerine bir vazife düşüyor demek. Senin elinde hakkın ölçüsü olacak. Elinde bir kriter olacak. Elinde kriter olursa ya falan kimse böyle diyor, filan kimse şöyle diyor, hangisi doğru ben nereden bileyim gibi bir soruyla böyle bir söylemle kafan bulanmaz, zihnin karışmaz. Ama kriterin bulanıksa başta çok sağa sola kafalar vurulur. Kriterimiz Kriterimiz, akidemiz de, menhecimiz de aynıdır. Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Bu ikisinin dışındaki her şeyi Kur'an ve sünnetle tartarız. Bu ikisinin dışında her ne varsa. Kriterimiz budur. Hak budur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, hakkın dışında sapıklıktan başka ne var? Her kimin görüşü, kimin sözü, kimin fiili, kimin uygulaması Kur'an ve sünnete uyuyorsa biz onu kabul ederiz. Kim olursa olsun, kimin uygulaması da uymuyorsa, kimin sözü, fiili uymuyorsa onu da reddederiz. Ölçü budur. Kişilerin çokluğu burada itibara alınmamalı. Toplum olarak, İslam toplumu olarak, genel olarak yani İslam aleminde en büyük müşkülatlarımızın sebeplerinden birisi bu. Müşkülat sebeplerimizden birisi bu. Çoğunluğa uymak. Bu kadar insan yanlış mı yapmış? Batıl ehlinin elinde de bu söz böyledir. Hakkı tebliğ ettiğinizde bu kadar insan yanlış mı yapmış diyor hemen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiğinde de aynı şeyi söylüyorlardı. Bu kadar atalarımız yanlış mı yapmış? Herkes yanlış da bir sen mi doğrusun? İlahlarımızı tek bir ilah yaptı. Bunu nereden çıkardı? Yani hep bakın hak cumhura, çoğunluğa muhalif olarak gelse bile hak haktır. Bazen çoğunluk bu hakka tabi olur, bazen olmaz. Çoğu zaman hakka çoğunluk muhalefet eder. Bunu Allah Azze ve Celle genel bir ibareyle söylüyor. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni haktan saptırırlar. Bu çoğunluğun kafirler çoğunluğu mu? Müslümanlar çoğunluğu mu? Demiyor Allah Azze ve Celle. Yeryüzündekilerin çoğunluğu. Sen buna uyarsan seni haktan saptırırlar. Bu ayet işte demokrasi gibi sistemleri de kökünden reddeden bir ayettir. Demokrasilerde çünkü çoğunluğun görüşü esastır. Çoğunluğun seçimi. Yani şunu rahatça söyleyebilirsiniz. Demokratik seçimlerde kim kazanırsa durum daha da kötü olacak. Sapıklığa doğru gidecek. Bunu rahatça söyleyebilirsiniz. Çünkü demokrasi her zaman çoğunluğun diktasıdır. Çoğunluğun yönetimidir. Alınan kararlar hep çoğunluğun kararıdır. Çoğunlukla alınan her karar Rabbimiz Azze ve Celle'nin ifadesiyle zanna tabi olmaktır, batıldır, sapıklıktır. Biz bunu elimizin tersiyle iteriz, üstüne de sifonu çekeriz. Yani çünkü şazlığı, aykırılığı ne diye tarif ediyorlar? Çoğunluğa muhalif düştü. Yani bu kadar insan böyle diyor falan böyle diyor. Çoğunluğun ölçüsü azlık veya çokluk değil. Azlık da değil. Mutlak azlık da hakkın göstergesi değildir. Hakkın tek bir ölçüsü delildir. Allah'ın dininde ölçü delildir. Bu delil de Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersimizde bir yerde yerleşmeye niyet edilince seferliğin kalkması meselesini, bu konuda vardı olan delilleri, daha sonra seferinin cemaatle namaz kılması vesaire talih meseleleri ve ondan sonra da namazların cem edilmesi meselesini işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Cümlemize.
Yerleşmeye niyet etmeyle alakalı. Soruyu sorabilirsin. Ders yine işlenir.
Yerleşmeye de bu konu şartında mesela 20 senede olsa sefer olarak kalabiliyor ya.
Evet.
Şimdi direkt yerleşmeye niyet etti. Yolculuk bittikten sonra direkt şey başlıyor değil mi? Normal mülkü şeklinde.
Şimdi böyle bir durumda mesela sen şöyle düşün, Çubuk'tasın. Ankara'ya yerleşmek üzere gidiyorsun.
Evet.
Sen bu yol esnasında namaz kılacak olursan sadece yolda seferi olursun ama Ankara'ya gittiğinde mukim olursun. Cümlemize. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyk.